Ayrım 23. Stepan Çikova Köyü, Dostoyevski. Sayfa 255. Dal kavukların hepsi hiç olmasa görünüşte topluluğun sevincine katılmaktaydılar. Dayım kah annesinin önünde diz çökerek ellerini öpüyor, kah beni, Bahçıyev'i, Mizinçikov'u, Yejevikin'i kucaklıyordu. İlyuşa'yı kollarının arasında almış boğarcasına sıkıyordu. Saşa da Nastenka'yı kucaklayarak öpüyordu. Praskovya İlyinichna'nın iki gözü iki çeşmeydi. Bunun farkına varan Bay Bahçıyev ona sokuldu, elini öptü. İhtiyar Yejevikin duygulanmış bir halde bir köşede ağlıyor, dünkü kareli mendiliyle gözlerini siliyordu. Öbür köşede de ağlamaklı olmuş Gavrila derin bir saygıyla Foma Fomiç'e bakıyordu. Falaley ise hüngür hüngür ağlıyor, herkesin yanına sokularak bir bir ellerini öpüyordu. Herkes hala deminki heyecanın etkisi altındaydı. Kimse konuşmaya cesaret edemiyor, kimse ağzını açmıyordu. Sanki her şey söylenmiş bitmişti. Yalnız arada bir sevinçli nidalar duyulduğu oluyordu. Bu öyle ansızın, öyle çabucak oluvermişti ki henüz kimse işi tam anlamıyla kavramış değildi. Yalnız Foma Fomiç tarafından başarılmış olması meselenin önem ve kesinliği dikkati çeken noktalardı. Bu saadete kavuşma anından henüz 5 dakika bile geçmeden Tatyana Ivanovna göründü. Yukarıda odasında otururken aşağıda geçen aşk ve evlenme işlerini bu kadar çabuk nasıl bir sezişle öğrenmişti acaba? Odaya neşe içinde, gözleri sevinç yaşlarıyla dolu, zarif bir tuvaletle, bir aralık üstünü değiştirmeyi de becermiş, adeta bir kuş hafifliğiyle girdi. Çığlıklar atarak Nastenka'nın boynuna atıldı. ''Nastenka, Nastenka, demek sen onu seviyordun da benim haberim yoktu ha?'' diye bağırdı. ''Tanrım, birbirlerini seviyor, sessizce, gizli olarak ıstırap çekiyorlarmış, takip ediliyorlarmış, roman bu, roman.'' ''Kuzum Nastenka, doğrusunu söyle, gerçekten mi seviyorsun bu çılgını?'' Nastya cevap olarak Tatyana Ivanovna'yı öptü. ''Aman tanrım, ne enfes bir roman!'' Tatyana Ivanovna sevincinden ellerini çırpmaya başladı. ''Bana bak Nastya'' dedi, ''beni dinle, erkeklerin hepsi ama hepsi nankördür, zalimdir, sevgimize layık değillerdir ama o belki içlerinde en iyisidir.'' Sonra dayıma dönerek kolundan yakaladı. ''Gel yanıma çılgın!'' diye bağırdı. ''Gerçekten mi aşıksın? Demek gerçekten sevebiliyorsun sen ha? Yüzüme bak, gözlerimin içine bakmanı istiyorum. Gözlerinin yalan söyleyip söylemediğini anlamak istiyorum.'' ''Hayır, hayır, yalanı yok. İçlerinde aşk ışıldıyor. Ah ne kadar mutluyum. Nastenka canım, sana bir şey söyleyeceğim. Zengin değilsin, sana 30.000 ruble hediyem olsun.'' Tanrı aşkına kabul et, bana lazım değil, zaten bana daha pek çok kalıyor. Nastya'nın kabul etmek istemediğini görünce ellerini sallayarak, hayır hayır hayır diye bağırdı, siz de susun Yegor İliç, size ait değil bu. Hayır Nastya, bunu sana hediye etmeye zaten çoktandır karar vermiştim, ama ilk aşkını bekliyordum. Saadetinizi göreceğim, almazsan beni gücendirirsin Nastya, ağlarım sonra. Hayır hayır hayır. Tatyana Ivanovna o kadar coşmuştu ki hiç olmasa o an için ona itiraz etmek imkansızdı. Hatta yazıktı da. Kimse kıyamadı, onu yatıştırmayı daha uygun bir zamana bıraktılar. O da general karısını, Perepelitsina'yı ve hepimizi öpmeye başladı. Bahçeye büyük bir saygı ile yanına sokularak elini öpme izni istedi. ''Anacığım, iki gözüm, şu deminki ahmaklığımı affet. Senin böyle altından bir kalbin olduğunu bilmiyordum.'' Tatyana Ivanovna taşkın bir cilveyle Stepan Alekseyevich'in burnunu eldiveniyle hafifçe vurdu. ''Çılgın, senin ne olduğunu bilmez miyim ben?'' diye cıvıldadı ve kabarık eteğini ona sürterek bir peri gibi uçtu gitti. Bahçıyev duygulanarak ''Çok saygıdeğer bir kız'' dedi. Sonra gayet memnun yüzüme bakarak sanki bir sır söylüyormuş gibi fısıldadı. ''Almanın burnunu da yapıştırdık.'' Şaşkınlıkla ''Ne burnu? Hangi Alman'ın?'' diye sordum. ''Hani şu getirttiğim Alman, Alman karının elini öpüyor, öteki de mendiliyle gözyaşını siliyordu ya. Yevdokim dün onu tamir etti. Demin takipten döndüğümüz zaman eve bir atlı koşturdum. Birazdan gelirler. Enfes bir şey canım.'' Dayım çılgınca bir sevinç içinde ''Foma, saadetimizi sağlayan sensin.'' diye bağırdı. ''Sana bunu ne ile ödeyeyim?'' Foma ekşi bir tavır takınarak hiçbir şeyle albay cevabını verdi. Benimle ilgilenmemeye devam edin ve Foma'sız bahtiyar olmaya bakın. Genel taşkınlık arasında unutulmuş gibi olmasına gücenmişti galiba. Dayım, bu hep sevincimizden Foma dedi. Ben nerede olduğumu bile unuttum kardeşim. Bana bak Foma, sana hakaret ettim. Bunu unutturmak için bütün ömrümü, bütün kanımı versem gene yetmez. Bu yüzden susuyor, özür dilemeye bile kalkmıyorum. Yalnız şunu bil ki bir gün kafama, hayatıma ihtiyacın olursa, senin için bir uçuruma atlamam gerekirse emret. O zaman göreceksin. Daha fazla söyleyecek değilim Foma. Dayım düşüncesini daha kuvvetli olarak anlatmanın imkansızlığını belirtmek üzere elini salladı. Foma'ya minnet, yaş dolu gözlerle bakıyordu. Matmazel Perepelitsina da Foma'yı överek, ''Böyle bir melektirler işte.'' diye cırladı. Sashenka da söze karıştı. ''Evet öyleymiş. Sizin bu kadar iyi bir adam olduğunuzu bilmiyordum Foma Fomiç. Size karşı saygısızlık ettim. Beni affedin Foma Fomiç. Emin olunuz bundan sonra sizi bütün kalbimle seveceğim. Bilseniz şimdi bile size öyle saygı besliyorum ki.'' Bu defa da bahçeye batıldı. ''Öyle Foma, benim gibi bir aptalın da kusuruna bakma, seni tanımıyormuşum. Sen sadece bilgin değil, bir kahramanmışsın da Foma Fomiç. Bütün evim emrindedir. Ama en iyisi öbür gün sayın ev sahibi bayanla ve nişanlılarla birlikte bize gelin. Hep birlikte gelin canım. Öyle bir yemek yiyeceğiz ki, övünmek gibi olmasın. Ama sofrada kuş sütünden başka her şeyi bulunduracağım. Bunu yapmaya ahdettim.'' Bütün bu sevgi gösterileri arasında Nastenka da Foma Fomiç'e yaklaştı. Uzun laf etmeden boynuna sarılarak öptü. ''Foma Fomiç, siz bizim veli nimetimizsiniz.'' dedi. ''Bizim için o kadar çok şey yaptınız ki nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Yalnız şunu söyleyeyim, bundan sonra sizin en saygılı, en şefkatli kardeşiniz olacağım.'' Sözlerini bitirmedi, gözyaşları arasında boğuldu. Foma onu alnından öptü, onun da gözleri yaşarmıştı. ''Çocuklar, kalbimin çocukları.'' dedi. ''Mutlu olun, ömrünüz uzun olsun. Arada bir saadet anlarınızla bu zavallı kobulmuş adamı da hatırlayın. Bana gelince, her şeyden önce şunu söyleyeyim ki, belki de felaket erdemin anasıdır. Bunu galiba hoppa olmakla beraber bazen dolgun düşünceleri de bulunan yazar Gogol söylemişti. Kovulmak bir felakettir. Sopam elimde yeryüzünü dolaşacağım. Ve kim bilir, belki bu felaketler beni daha da erdemli yapacaktır. İşte bu düşünce beni avunduran tek nokta oluyor. Dayım korkuyla, ama nereye gideceksin Foma diye bağırdı. Hepsi telaşla Foma'yı sardılar. Foma büyük bir vakarla, deminki hareketinizden sonra evinizde kalabilir miyim albay dedi. Ama etraftakilerin bağırışmaları sözünü bitirmesine engel oldu. Foma Fomiç'i koltuğa oturttular, yalvardılar, ağladılar, daha bilmem neler yaptılar. Elbette onun bu evden çıkıp gitmek düşüncesi ne şimdi, ne demin, ne de dün veya Bostan'da toprak kazdığı gün aklından bile geçmiyordu. İçten duydukları bir saygı ile ayaklarına kapanarak onu alıkoyacaklarını biliyordu. Hele şimdi hepsine saadet sağladıktan, herkesi kendisine yeniden inandırdıktan sonra... Hepsi onu baş tacı etmişlerdi. Bunu kendileri için şeref, saadet sayıyorlardı. Ama ihtimal demin fırtınadan korkarak tabansızca yoldan dönmesi Foma'nın onuruna dokunmuştu. Bu da onu yeni bir kahramanlık taslamaya kışkırtıyordu. İşin en önemli tarafı önüne çıkan böyle nazlanıp kırıtma, uzun boylu konuşma, gevezelik etme, kendini övme fırsatını kaçıramazdı doğrusu. Kaçırmadı da. Onu bırakmak istemeyenlerin elinden kurtulmaya çalışıyor, sopasını istiyor, özgürlüğünü geri vermeleri için yalvarıyordu. Gözünün gördüğü yere gidecekti. Bu evde şerefi iki paralık olmuş dayak yemişti. Buraya ancak herkese saadet sağlamak için gelmişti. Nihayet nankörlerin evinde kalarak yağı bol ama terbiyesi dayakla yapılmış bir işçiyi nasıl olur da yiyebilirdi? Dipnot: Rusların ekşi lahanayla yaptıkları çorba. Sonunda ısrarı bıraktı, onu yine koltuğa oturttular. Ama çenesi açılmıştı bir kere. Bağırırcasına, ''Bana burada hakaret etmediler mi? Dillerini çıkarıp alay etmediler mi?'' diye soruyordu. ''Bizzat siz albay, sokak çocukları gibi bana her zaman nanik yapmıyor muydunuz? Evet albay, bu benzetme üzerinde ısrarla duruyorum. Gerçekte bunu fiilen yapmadınız ama manevi naniklerinizi inkar etmezsiniz sanırım. Manevi nanikler de bazen maddilerden daha ağırdır. Dayaktan bahsetmiyorum artık. Dayım Foma, Foma diye bağırdı. Bunu hatırlatarak mahvediyorsun beni. Sana söyledim ya, bu hakareti temizlemek için bütün hayatımı versem az gelir. Ali Cenap ol, unut, affet ve saadetimizi görmek için aramızda kal. Bunlar hep senin eserin Foma. Foma boyuna bağırıyordu. Sevmek, insanoğlunu sevmek istiyorum ama engel oluyorlar, vermiyorlar bana. Verin bana bir insan, verin de seveyim onu. Nerede o insan, nereye saklandı? Diogenes'in feneriyle aradığı gibi ben de hayatım boyunca onu arıyor, bulamıyor. Bulamayınca da kimseyi sevemiyorum. Yazıklar olsun beni insan düşmanı yapana. Bir insan verin ki seveyim diye bağırırken burnuma falaleyi dayıyorlar. Falaleyi mi seveyim? Falaleyi sevmek istiyor muyum bakalım? Hem de istesem bile sevebilir miyim falaleyi? Hayır. Niçin? Çünkü o falaleydir. Niçin insanları sevmiyorum ben? Çünkü dünyadaki herkes ya falaley yahut da bir benzeri. Falaleyi istemem. Nefret ediyorum falaleyden. Üstüne tükürüyorum. Ezeceğim falaleyi. İkisinden birini sevmek gerekseydi Asmode'yi severdim de falaleyi yine istemezdim. Gel, gel buraya celladım, gel. Dipnot: Asmode, iblis demek. Foma Fomiç birden falaleye döndü. Falaley o sırada gayet masum bir tavırla parmak uçlarında yükselerek Foma Fomiç'i saran kalabalığın üstünden ona bakıyordu. ''Gel buraya!'' Foma bağırıyor, korkudan sersemlemiş falaleyi eliyle kendine doğru çekiyordu. ''Size şimdi ispat edeceğim albay, alaylarınıza, naniklerinize ait sözlerimin doğruluğunu ispat edeceğim. Söyle falaley, doğru söyle, bu gece rüyada ne gördün? İşte albay, şimdi eserinizi göreceksiniz. Haydi söyle falaley!'' Korkudan tir tir titreyen zavallı çocuk ümitsizlik dolu bakışlarını etrafta gezdiriyor, birinden yardım bekliyordu. Ama hepsi yalnız ürkerek korku ile onun cevabını bekliyorlardı. ''Haydi falaley, bekliyorum.'' Falaley cevap verecek yerde yüzünü ekşitti, ağzını büzdü ve bir dananın böğürmesi gibi ağlamaya başladı. ''İnadını görüyor musunuz albay? Bu halin doğal olması mümkün mü hiç?'' ''Son defa soruyorum sana falaley, söyle bu gece rüyanda ne gördün?''
''Şeyi!''
Bahçıyev, ''beni gördüğünü söyle.'' diye akıl verdi. Öbür kulağına öğütleyen Yeşeviken, ''faziletlerinize ait bir rüya gördüm.'' de diye fısıldadı. Falaley sadece etrafa bakmıyordu sonunda.
''Sizin fazi...''
''Beyaz öküzü gördüm.'' diye mırıldandı ve hüngür hüngür ağlamaya devam etti. Herkesin ağzından bir hayret çığlığı çıktı ama Foma Fomiç'in üstünde umulmadık bir iyilik vardı. ''Hiç olmazsa içten olduğunu görüyorum falaley'' dedi. ''Başkalarında göremediğim içtenliği. Tanrı affetsin seni. Tanrı senin de başkalarının da cezasını verir.'' ''Yok, özellikle yapmıyorsun. İçtenliğini takdir ediyorum. Zira senin gibi aşağı bir mahluku bile bir tanrı kulu olarak görmek adetimdir.'' ''Seni affediyorum falaley, sarılın bana çocuklar, kalıyorum.''
Hepsi sevinç içinde ''Kalıyor, kalıyor!'' diye bağırıştılar.
''Kalıyor ve affediyorum. Albay, falaleye mükafat olarak bir şeker verin. Herkesin mutlu olduğu günde onun da yüzü gülsün.''
Elbette bu Ali Cenaplığı da hayrete değer buldular. Böyle bir anda falaley gibi birini bu kadar düşünmek. Dayım hemen şeker vermek emrini yerine getirmek için koştu. Derhal Tanrı bilir nereden, Praskovya İlyinichna'nın elinde bir gümüş şekerlik peyda oldu. Dayım titreyen eliyle içinden önce iki sonra üç parça şeker aldı, düşürdü. Sonra heyecanından bir şey beceremeyeceğini görünce, ''Adam sen de'' dedi böyle bir günde. ''Tut bakayım falaley'' diye bağırdı, bütün şekerliği koynuna boşalttı. Sonra öğüt verir gibi, ''Bu sana içtenliğin için'' diye ekledi. Birdenbire kapıda beliren Vido Plyasov haber verdi.
''Bay Korovkin!''
Ufak bir telaşlanma oldu. Korovkin'in ziyaretinin yersiz kaçtığı belliydi. Herkes soran bakışlarını dayıma dikti. Dayım biraz şaşırarak ''Korovkin mi?'' dedi. Sonra Foma'ya korka korka bakarak
Elbette çok memnunum ama dedi böyle bir zamanda nasıl kabul etmeli onu? Ne dersin Foma?
Foma hep o babacan tavırla konuşuyordu. Hay hay, çağırın Korovkin'i, varsın o da herkesin saadetine ortak olsun.
Kısacası Foma Fomiç'in keyfine, neşesine diyecek yoktu.
Vido Plyasov, haddim olmayarak şunu söylemeliyim ki dedi, Bay Korovkin uygunsuz bir haldedirler.
Dayım uygunsuz bir halde mi? O da ne demek? Neler uyduruyorsun sen diye bağırdı.
Evet efendimiz, şu anda kendileri pek ayık değillerdir.
Dayımın kızarıp bozaracağı, korkarak fena halde utanacağı kadar zaman geçmeden bilmece kendiliğinden çözüldü. Kapıda bizzat Korovkin göründü. Vido Plyasov'u eliyle beriye iterek hayret içinde kalan meclisin önünde dikildi. Bu pek uzun boylu olmayan, tıknazca 40 yaşlarında bir adamdı. Koyu kırçıl saçları alabros kesilmişti. Mor kırmızı yüzü toparlaktı. Küçük gözleri kan çanağına dönmüştü. Tüylü uzun boyundan kopçayla iliklenen bir kravat takıyordu. Üstünde son derece hırpalanmış, yer yer tüyler, kuru otlar yapışmış ve koltuk atlı patlamış bir frak, bir pantolon impossible giymişti. Dipnot, impossible, tarifi mümkün olmayan pantolon. Havaya doğru uzattığı elinde gayet yağlı bir kasket tutuyordu. Bu zat adam akıllı sarhoştu. Odanın ortasına gelince sendeledi, tam bir sarhoş dalgınlığı içinde sallanarak durdu. Sonra ağır ağır ağzını yayarak sırıttı.
''Kusuruma bakmayın baylar'' dedi, ''ben şeyim''
parmaklarıyla kravatına bir fiske vurdu.
''Tamamım''
Dipnot, Ruslar arasında bu hareket birisinin içmiş olduğuna işarettir. General karısı hemen gururu incinmiş bir insan tavrı takındı. Foma oturduğu koltukta eksantrik misafiri alaylı bir bakışla süzüyordu. Bahçeyev ona hem hayretle hem de biraz halden anlar gibi bakıyordu. Dayımın mahcupluğu tarif edilecek gibi değildi. Korovkin hesabına için için üzülüyordu.
''Korovkin'' diye söze başladı. ''Bana bakın.''
Ama Korovkin sözünü kesti.
''Attende.''
''Dipnot, attende durun.''
Önce kendimi takdim edeyim. Ben tabiatın kocağında yetişmiş bir adamım. Ha, bu da ne? Burada bayanlar da var.
Sonra çapkın bir gülümseyişle.
Kerata, bayanlar da olduğunu niye söylemedin bana?
Diye dayıma çıkıştı.
Ama zararı yok, aldırma. Latif cinse de takdim ederiz kendimizi.
Korovkin güçlükle konuşarak ve her sözünde bataklığa saplanır gibi duraksayarak...
''Güzel bayanlar'' diye söze başladı. ''Karşınızda gördüğünüz öyle karabahtlı bir adam ki'' falan filan. Ötesi söylenmez artık. ''Hey mızıkacılar, polka!''
Mizinçikov sükunetle Korovkin'e yaklaştı. ''Biraz yatmak istemez misiniz?'' diye sordu.
''Yatmak mı? Ama siz bana hakaret ediyorsunuz.''
''Asla, yolculuktan sonra iyi gelir de.''
Korovkin öfkeyle ''Hayır'' dedi. ''Yoksa beni sarhoş mu sanıyorsun?'' ''Hiç de değilim. Nerede yatıracaktınız beni?''
''Buyurun göstereyim.''
''Nereye? Samanlığa mı?'' ''Yağma yok dostum. Yattık orada. Ama yine de götür. İyi adamla insan nereye olsa gider. Yastık da istemem. Asker adam yastık kullanmaz. Sen bana bir sedircik uyduruver kardeş. Sedir yeter bana.''
Biraz durduktan sonra
''Bana bak. Sen cana yakın bir çocuğa benziyorsun.'' diye ekledi. ''Bana da bir şey uyduruver.'' ''Şey, anlıyor musun? Bir tanecik rom, kafam yerine gelsin diye, o kadar. Yani tek bir kadehçik.''
Mizinçikov peki peki cevabını verdi.
''Mükemmel, ama dur, vedalaşmak lazım. Adieu madame ve mademoiselle diyebilirim ki yaktınız beni. Eh, bırakalım bunları, sonra anlaşırız. Ama başlayacağı zaman uyandırırsın beni, yahut da başlamaya 5 dakika kala.'' ''Sakın bensiz başlamasınlar, duydunuz mu? Başlamasınlar!''
Neşeyle Bay Mizinçikov'un arkasından yürüdü. Herkes susuyordu. Şaşkınlık hala devam ediyordu. Sonunda Foma konuşmadan kıs kıs gülmeye başladı. Gülüşü hızlandı, kahkaha halini aldı. Bunu görünce yüzü gururu incinmiş bir adamın yüzündeki ifadeyi almakla beraber general karısı da neşelendi. Her taraftan zapt edilemeyen gülmeler işitilmeye başladı. Dayım kızarmış, neredeyse gözlerinden yaş fışkıracak bir halde şaşkın şaşkın duruyordu. Ağzını açamayacak kadar bitkin görünüyordu.
''Aman Tanrım'' diyebildi. ''Kimin aklına gelirdi bu? Ama bu da herkesin başına gelebilecek bir hal.
Seni temin ederim Foma, son derece namuslu, asil, hatta olağanüstü okumuş bir adam. Bak göreceksin Foma. Katılasıya gülen Foma. Görüyorum efendim, görüyorum cevabını ver. Olağanüstü okumuş, tam okumuş adam işte. Yecevik'in yavaşça, demir yollarından öyle bahsediyor ki diye mırıldandı. Dayım Foma diye bağırdı. Sesi kahkahalar arasında duyulmadı. Hele Foma Fomiç katılıyordu gülmekten. Bunu görünce dayım da gülmeye başladı neşeyle. Ne yapalım, olan oldu dedi. Sen Ali Cenap'sın Foma. Yüksek bir kalbin var, saadetimi kuran sensin. Konorkin'in suçunu da bağışlarsın. Gülmeyen yalnız Nastenka idi. Sevgi dolu gözlerle nişanlısına bakıyor sanki. Ne kadar güzel, ne kadar iyi bir adamsın demek istiyordu. Ne kadar akıllısın ve seni ne kadar çok seviyorum. 23. ayrımın sonu. Sayfa 266.